Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında yeniden birlikteyiz. Programımıza hoş geldiniz bu akşam. Yüz Akı Dergisi'nin Ocak 2018 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Nurten Selma Çevikoğlu imzalı Ömür Muhasebeleri başlıklı yazıyı sunacağız. Hep deriz, geleceği belirlemek geçmişi bilmekle başlar. Hayatımızdaki kusurlar, hatalar ve yanlışlar tespit edilmeli ki iyi, güzel ve doğrulara daha kolay ve daha çabuk ulaşasın. Kim istemez ömrünün mutlu ve problemsiz olarak sürmesini? Doğumdan ölüme kadar her canlının geçirdiği zaman dilimi ömür diye adlandırılır. Hayvanların ve bitkilerin de belirli ömür takvimleri vardır. Onlar da ömür takvimlerinde kendilerine yüce yaratıcı tarafından biçilen vazifelerini yerine getirirler. Dünya bir imtihan alanıdır. Kur'an-ı Kerim'de "Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım" buyuruluyor. Kulluk şuuru hiçbir zaman değiştirilemez kutsi bir hakikattir. Hayat, insan için hem dünyevi hem uhrevi saadeti kazanma alanıdır. Bu sebeple nasıl bir hayat yaşamalı? İnsan için önemli soru bu. Evet, nasıl yaşamalı bu hayatı? Zira bir daha dünyaya gelmeyeceğiz. İlk ve son gelişimiz bu hayat olacaktır. Kimilerinin ağzında "Kahrolsun böylesi bir hayat, batsın bu dünya." Kimilerinin ağzında "Şu güzel hayat hiç bitmese" hezeyanları. Kimileri "Dertlerle, sıkıntı ve problemlerle dolu şu hayat çekilmez" derken, kimileri "Hayatım hastalıklarla, borçlarla, insanlarla mücadeleyle geçti. Keşke dünyaya gelmez olaydım" gibi isyan kokan cümlelerle hayatın mutlak yaşanması gerekenlerini ıskalayarak yanlış yorumlarla zaten sıkıntılı olan hayatını daha da çekilmez hale getirir. Bazılarının ömürleri de insanlara hizmetle geçer de hayatlarındaki olumsuzluklara tabiri caizse gıkları çıkmaz, hep şükreder, asla isyan etmezler. Onlar her halükarda Rablerinden razı olurlar. Böylelerinin ömürleri hakka, hayra ve iyiliğe adanmış bir minval üzere devam eder. Ne mutlu onlara! İnşallah biz de öylelerinden olalım. Hayat ve ömür çizgisinde zikzaklar olabilir. Önemli olan son nefesi en güzel hal üzere verebilmektir. Bütün ömür son nefese göre tasarlanmalıdır. Bunu yakalayabilmek ömrün en mesut veya en hazin anı olabilir. Şüphesiz insan boş yere yaratılmış ve dünyada başı boş bırakılmış değildir. Dünyada döndürülüp dolaştırılıp eninde sonunda huzura getirilecektir. Kur'an-ı Kerim'de bu hususları işleyen ayetlere baktığımızda "İnsanoğlu kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır?" Kıyamet 36. "Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin hakikaten huzurumuza geri getirilmeyeceğini mi sandınız?" Mü'minun 115. Her şey ayan beyan ortada. İlahi hakikatlerin farkında olarak ömrü geçirmek akla daha muvafık değil mi? İnsan mesuliyet taşıyan bir varlıktır. Hayatı değerli kılan, insanın bu mesuliyet şuuruna yakışır davranışlar sergilemesidir. Belli ki insan hayatına hakim olan bir zaman gerçeği var. Zaman da ömür takviminde su gibi hızla akıp gidiyor. İnsanlar an be an, gün be gün mutlak geleceğinden şüphe olmayan ve kaçış imkanı bulunmayan ahiret gerçeğine doğru ilerliyorlar. İnsan hakiki saadete ancak imanlı bir hayatta ulaşabilir. Ömür aslında insana sınırlı bir vakit olarak verilmiş emanettir. İnsan ömrünü muhasebe etmek için kendine şu soruları sorabilir. Ey kardeşim, ömrünü nasıl geçiriyorsun? Kırdığın, incittiğin insanlar var mı? Bunları gidermen için neler yaptın? Seni mükemmel surette yaratan Rabbini olan kulluğunu hiç sorguladın mı? Ona ne kadar yakınsın? İbadetlerinde gevşekliklerin var mı? Gidermeye çalışıyor musun? Kimlerle dost ve arkadaşsın düşündün mü? Kişi dostunun dini üzeredir. Hadisi şerifini biliyor musun? Ömür sermayesini nerelerde tüketiyorsun? Zamanını en çok nelere harcıyorsun? Bunun hesabını yaptın mı? Her gün Kur'an okuyor musun? Dilini gıybetten, gözünü haramdan, gönlünü günahlardan korumaya çalıştın mı? Bunda ne kadar başarılısın? Hastaları ziyaret eder misin? Yetimleri görüp gözetir misin? Sadaka verir misin? Hayırda yarışır mısın? Bu hasletleri ömür sermayesi olarak görür müsün? Ailene, akrabalarına, eş, dost ve ahbaplarına davranışların nasıl? Hatta diğer mahlukata karşı şefkat ve merhametin hangi boyutta? Yakınlarının ve uzaklarının dertleriyle ilgilenir misin? Çaresizlere çare, kimsesizlere kimse oldun mu? Peygamberin sünnetleri hayatına ne kadar hakim? Ona ümmet olma şuurun nasıl? Çoluk çocuğuna dinini, diyanetini öğretme konusunda azmin ne durumda? Kul hakkına riayet ediyor musun? Anne babanın hal ve ahvalini sorup ilgileniyor musun? Sıla-i rahim yapıyor musun? Maddi hayatını güzelleştirirken manevi hayatını güzelleştirmeyi hiç düşündün mü? Yediğin, içtiğin, giydiğin helal mi? Gece yatağa girdiğinde bugün Allah Celle Celaluhu için ne yaptım sorusunu nefsine sordun mu? Sor kendine. Sor ve verdiğin cevaplara göre istikametini yeniden çiz hak aşkına. Unutulmasın ki herkes dünyada ömrü boyunca yaptıklarının karşılığını ebedi alemde mutlaka görecektir. İcra edilen hiçbir haksızlık veya işlenen en küçük hayır karşılıksız kalmayacaktır. Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür. Zilzal 7-8. En sırlı şeyler dahi Cenab-ı Hakk'a gizli değildir. Nerede olsanız o sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görür. Hadid 4. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve herkes yanına ne hazırladığına baksın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir. Haşr 17-18. Günümüzde bütün insanlar en doğru, en güzel yolun arayışı içindedir. Yol çoktur ama hak olan yol tektir. Ve ancak hak yol en son din İslam'dır. Şüphesiz bu benim doğru yolumdur. Ona uyun, başka yollara uymayın. En'am 153. Ne mutlu İslam yolu üzere olanlara. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, 7 şeyden önce amelde acele edin. Unutturucu fakirliği mi bekliyorsunuz? Tuğyan ettirip azdırıcı zenginliği mi bekliyorsunuz? İfsad edici hastalığı mı bekliyorsunuz? Aklınızı götürecek ihtiyarlığı mı bekliyorsunuz? Ani ölüm mü bekliyorsunuz? Deccali mi bekliyorsunuz? Bu beklenen gayip bir şerdir. Yoksa kıyameti mi bekliyorsunuz? Kıyametse hepsinden kötü, hepsinden daha acıdır. Yeni bir yıla girdiğimiz şu günlerde Rabbim bizleri ömrünün hesabını yapan ve ahiretini kazananlardan eylesin. İnşallah. Amin. Değerli dinleyenler, Nurten Selma Çevikoğlu imzalı Ömür Muhasebeleri başlıklı yazıyı paylaştık programımızda ilk olarak. Ve şimdi de Kübra Ergin imzalı Hüsn-i Hatime Endişesi başlıklı yazıyı aktaracağız Sesli Dergi'de. Bir gün 70 yaşında Hristiyan bir adam Bayezid-i Bistami rahmetullahi aleyh ile tanışmak ve aklındaki bazı soruları kendisine sormak niyetiyle yanına geldi. Bayezid-i Bistami onu güler yüzle karşıladı, sorduğu sorulara sakince ve hikmetlice cevap verdi. Yaşlı adam onu hem ahlakından ve maneviyatından hem üslubundan etkilenerek herkesin huzurunda Müslüman olmak istediğini açıkladı. Yaşlı adamın ömrünün son demlerinde iman ederek ebedi cenneti kazanması oradaki herkesi çok sevindirmişti. Herkes adamı tebrik ediyor, kucaklıyor ve birbirlerine bu güzel haberi müjdeliyorlardı. Bayezid-i Bistami Hazretlerini seven ve onun evliya olduğuna inanan kişiler bu habere daha da çok sevinmişlerdi. Onun vesilesiyle bir kişinin daha hidayeti bulması onları çok memnun etmişti. Ancak bu sırada Bayezid-i Bistami rahmetullahi aleyh bir kenara çekilmiş, gözlerinden inci misali yaşlar dökerek içli içli ağlıyordu. Onu gören sevenlerinin de yüreği kabarmıştı. Oturup onunla beraber ağlamaya başladılar. Nihayet onları görenlerden biri dayanamadı ve sordu. "Efendim, neden ağlıyorsunuz? Bir Hristiyana hem de ömrünün son zamanlarında hidayet nasip oldu. Hem de bu sizin vesileniz de oldu. Buna sevinmek gerekmez mi?" Bayezid-i Bistami gözyaşlarını silerek şöyle cevap verdi. "Onun için elbette seviniyorum. Ama bir yandan da düşünüyorum, 70 yıl Hristiyan olarak yaşayan adama ömrünün sonunda hidayet nasip oldu. Bir anda kurtuldu. Demek ki hiç kimsenin sonu belli olmuyor. Peki ya biz? Biz bunca yıldır Müslüman olarak yaşadıktan sonra birden kalbimiz kayar da şeytanın tuzağına düşersek, son nefeste imansız gidersek halimiz nice olur?" İşte bunu düşünerek kendi sonumdan korktuğum için ağlıyorum. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de akıl sahibi kulların şöyle dua ettiğini bildirip örnek göstererek aynı şekilde dua etmeyi tavsiye etmektedir. "Ey Rabbimiz! Artık bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, ruhumuzu salihlerle birlikte al." Âl-i İmran 193. Son nefeste iman üzere ölmek için tevbe istiğfarla dua etmek mühim elbette. Ama duanın dilin ucunda olmayıp kalbimize de tesir etmesi gerektiğini yine ayeti kerimelerden anlıyoruz. Bir ayeti kerimede Rabbimiz, "Ey iman edenler! Allah'tan ona layık bir takvayla korkun ve ancak Müslüman olarak can verin." buyurarak son nefes endişesiyle takvalı olmanın ehemmiyetine dikkat çekiyor. Allah'a layık bir takva, Allah Zülcelal'in büyüklüğünü düşünerek, onun kulu üzerindeki hakkını idrak ederek, emirlerine ciddiyetle sarılıp, yasaklarından titizlikle kaçınmak demek. Hem de bunu sırf bir adet ve alışkanlık haline getirip, kuru şekil halinde yapmak değil, sürekli acaba Rabbim kabul edecek mi diye içi titreyerek eda etmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında Mü'minun suresinden bir kısım ayetler nazil olmuştu. Bu ayetlerde mealen, Rablerinden korkarak titreyenler, Rablerinin ayetlerine inananlar, Rablerine eş koşmayanlar, Rablerine dönecekleri için kalpleri ürpererek vermeleri gerekeni verenler, işte onlar iyi işlerde yarış ederler, o uğurda ileri geçerler, buyuruluyordu. Hazreti Ayşe radiyallahu anha annemiz, Rablerinden korkarak içi titreyenlerin kimler olduğunu merak etmişti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sordu. "Ya Resulallah, ayette bahsedilenler büyük günah işleyenler midir?" Peygamber aleyhissalatu vesselam, "Hayır ya Ayşe, ayette bahsedilenler ibadet ettiği halde ibadetlerinin kabul olup olmama endişesiyle Rablerinden korkanlardır," buyurdu. Tasavvuf meşreplerinden bazen zühd ve takva yoluyla aşk ve vecd yolu mukayese edilmiştir. Aslında takva bir aşığın ruh halinden doğan bir edeptir. Nasıl ki bir aşık ya sevdiği onu sevmezse diye endişe içindedir, takvalı kul da böyle Rabbinin rızasını kaybetmekten daima endişe eder. Bu sebeple günahları için değil, ibadetlerinin kabule şayan olmamasından korkarak af ve mağfiret için Allah'a niyazda bulunur. Cenab-ı Hak müminleri tarif ederken, "Onlar Allah'ın adı anıldığı zaman yürekleri titreyenlerdir." buyuruyor. Tasavvuf büyüklerinden Hatimi Essam rahmetullahi aleyh bu manayı tekitle şöyle buyurmuştur. Müminin alameti şudur. O ibadet ve taatleri yapar, bununla beraber ağlayıp gözyaşı döker. Münafığın alameti de şudur. O amel ve ibadeti unutur, bununla beraber bol bol güler. Ne acıdır ki bugün bizler ancak kusur ve kabahatlerimiz sebebiyle son nefes endişesi çeker vaziyetteyiz. Amellerini itinayla ve huşuyla yaptıkça gönlü mağfiret ve muhabbet nurlarıyla dolan ve takvası daha da artan kullardan olmayı Cenab-ı Hak nasip eylesin. Eğer bizler öyle kullar olursak, inşallah son zamanlarda moda haline getirilmeye çalışılan inkarçılık veya dine lakaytlık, yani ateizm, deizm, agnostizm, sekülerizm vesaire akımları gençlerin üzerinde tesirli olamayacaktır. Kendi adımıza üzüldüğüm bir hal şudur ki, bizler dinimizi şevkle, heyecanla, muhabbetle yaşayıp gıpta edilecek şekilde temsil edemediğimiz için olsa gerek, sahabe-i kiramın meydana getirdiği o çekim gücünü meydana getiremiyoruz. Öyle ki kendi evlatlarımızı bile yaban ellere kaptırıyoruz. İşin doğrusu iman ettiğimiz hakikat öyle büyük ki, öyle bir hakikate iman eden bir kişinin halinde bir fark olmalı. Bazen internette veya başka vasıtalarla, muhtemelen özentiyle "ben ateistim" diyen kişileri duyuyoruz. Özentiyle diyorum. Çünkü iyice düşünmüş, araştırmış ve inkarda karar kılmış olduğuna dair bir emare yok. Esasen insan gerçekten tam bir inkara karar vermiş olsa ruhen büyük bir kaosa girerdi. Düşünün ki hayatın hiçbir anlamı yok. Bir süre sonra öleceksin ve toprağa karışıp gideceksin. Muhtemelen çoğunun inkarı sadece kalbindeki gaflete, umursamazlığa bakarak alelacele ortaya attığı bir iddiadan ibaret. Belki ona imanın getireceği sorumluluklar konusundaki isteksizlikle ortalıkta dolaşan birkaç dedikodu seviyesinde söylentiye kapılmasını bahane etmek ve şüphe üzerinde kalıp işi sürüncemede bırakmak denilebilir. İşte onların inkarı nasıl ki şuurlu bir karar değilse, bizim imanımız da öyle. Eğer üzerinde iyice tefekkür edip dört elle sarılsak, şu fani dünyaya hiç kıymet vermezdik. İnsanın bu dünyada gafletle imtihanı bitmiyor. Aslında kendini ateist zanneden kişiler de bilmeli ki, böyle haller müminin dahi başına gelebilir ve bir hamle yapıp imanını pekiştirmese, öyle şüphe içinde "daha çok zamanım var, ileride düşünürüm" diye ömrünün en değerli yıllarını ziyan edebilir. Hamdolsun ki Rabbimiz bizi cehennemle korkutuyor da böyle rehavete kapılmamıza mani oluyor. Yoksa insanoğlu tembelliğe ve ihmalkarlığa meyyaldir. O ihmalkarlığın adına izmle biten isimler vermek şu anda gençlere havalı geliyor. Zaten inkarcılığın moda haline gelmesi de kendiliğinden olmuyor. Bugün Batı alemi, üniversitelerinden edebiyat ve sanat çevrelerine, televizyon ve internetten sinema endüstrisine her mecrada inkarcılığı empoze ediyor. Çocuklarımızın seyrettiği süper kahramanlar gibi filmlerde bile evrimcilik ve inkarcılık telkin ediliyor. Hamdolsun geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'da 1. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi tertip edildi. İnkarcıların yıllardır dört elle sarıldığı evrim teorisine karşı yaratılışın delillerini ortaya koyan akademisyenler bu önemli kongre için bir araya geldiler. Urfa Harran Üniversitesi ve Üsküdar Üniversitesi'nin işbirliğiyle gerçekleştirilen kongrede "bilimin ayrı, dinin ayrı hakikatleri olamaz. Bilimle din, akılla vahiy arasındaki kavga İslam medeniyetinin kavgası değildir. Çünkü bilimlerin konusu Allah'ın kudret sıfatının eseri olan kainat kitabıdır. Kur'an da Allah'ın kelam sıfatının eseridir. Bunlar birbiriyle kavgalı değildir. Tam aksine Kur'an kainat kitabının bir nevi tefsiridir gibi çok önemli tespitler yapıldı. Her biri kendi sahasında mütehassıs akademisyenler 137 tebliğ sundu. Bu tebliğlerde moleküler biyoloji, genetik, embriyoloji ve biyokimyadan paleontoloji, antropolojiye kadar birçok sahada yaratılış hakikatinin delilleri ortaya konuldu. Sonuç bildirgesinde bu kongrenin her yıl yapılması ve Uluslararası Yaratılışı Araştırma Dergisi'nin çıkarılması kararlaştırıldı. Allah muvaffak eder ve hayırlara vesile olur inşallah. Değerli dinleyenler, Kübra Ergin'in kaleme aldığı Hüsnü Hatime Endişesi başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de ve son olarak bir şiirle noktalayalım programımızı. Servet Yüksel imzalı Bir Sefere Çıktım adlı şiiri paylaşarak programımızı noktalayacağız. Ömrümden eksilen mevsimler, aylar, aklıma uymayan nefsimi paylar. Dosta doğru bir sefere çıktım ki, yoldaşım acizlik, yüküm alt aylar. Yel estikçe ovaların bağrında, derviş gibi boyun büker buğdaylar. Benden kaçar, bana koşar dört mala, gönül yaylasında o deli taylar. Zaman adlı değirmenin çarkında bir avuç kum olmuş hanlar, saraylar. Bir mürşidin dergahına uğradım, kalpleri aşk ateşinde kalaylar. Gördüm ki taşlara vurur kendini, ummanlara hasret, dereler, çaylar. Bir bakışı güzelliği can yakan, leylalar bir çölmüş, solmuş gülaylar. Gaflet oklarını sineme salmış, tuzağına düşüp gerdiğim yaylar. Hikmetini sormam, hayretindeyim. Gül bitirir şer sandığım olaylar. Servetim gam çekme dünyadan yana, müşkülünü sabır, sevgi kolaylar. Hakka dilekçemin pulu, gözyaşı, bilir misin? Hangi makam onaylar? Evet değerli dinleyenlerimiz, Sesli Dergi'de bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Ocak 2018 sayısından yazılar paylaşmaya çalıştık ve böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.